Ayırım 12, sayfa 105. Aşk gibi beraberlikler nasıl oluyor? Çoğu kişinin hayatında olmuştur aşk gibi beraberlikler. Çok hoşlanıyorsunuz, birlikte olmaktan büyük bir haz duyuyorsunuz. Sık sık onu düşünüyorsunuz ve işte aşkı buldum sonunda diye seviniyorsunuz. Nedense hep aşk peşinde olduğumuzdan, aşkı hiç bitmeyecek bir sürekli mutluluk sandığımızdan hep bir aşk ihtiyacı içindeyiz. Aslında aşk değildir yaşadıklarınız ama o güne dek gerçeğini tatmadığınız için o anki duyguları gerçek aşk sanırız. Aşk gibi, yani aşka benzeyen bir duygu. İlk gerçek aşkım Martı'dan önce birkaç kez yaşadım ben de bu aşk gibi aşkı. İnternette sohbetteyim yine. Birisiyle özel odada konuşuyoruz. Küçük bir Anadolu şehrinin küçük bir köyünden yoksul bir ailenin çocuğu. Üniversite bitirmiş, son derece kültürlü, çok güzel yazıyor, şiir gibi konuşuyor, müthiş duygusal. Etkileniyorum. Fiziksel özellikleri de iyi, 25 yaşında. Görüşmek istiyoruz. Neyse ki yaşadığımız yerler çok uzak değil birbirine. İnternet insanları birbirine yakınlaştırıyor ve aradaki mesafe hiç önemli değil bizim camiada. Yazışırken birbirimizden etkilenmişsek, nerede olursak olalım buluşuyoruz bir gün. Bulunduğum yer küçük bir yerse kendine uygun düzeyli bir partner bulmak o kadar zor ki mesafe sorunu olmuyor bu yüzden bizlere. Telefonla konuşmalarımız başlıyor. Sesinden belli. Onun yüreği de güzel. İçimde bugüne dek hissetmediğim duygular var. Onunla konuşmak bile keyif veriyor bana. Aklımda yalnızca cinsellik yok. Dostluk da kurmak istiyorum bu kez. Geliyor buluşuyoruz. Nedense ilk izlenimim olumsuz ona karşı. Oysa o beni tam düşündüğü gibi bulduğunu söylüyor. Hani elektrik almak diyorlar ya şimdi. O elektrik yok ilk dakikalarda. Ama önemli olan ten uyumu. Bakalım neler olacak. Akşama doğru düşüncelerim değişiyor. Ona ısınmaya başlıyorum. Çok doğal, çok duygusal. Elimi tutuşu, başını omzuma koyuşu, sevgiyle bakışı, aşkım demesi öyle içten ki etkileniyorum. O gün birlikte olmadan ayrılıyoruz. Bol bol sohbet edip duygusal anlar yaşıyoruz. Hepsi bu. Ayrıldıktan sonra hep onu düşünmeye başlıyorum. Öylesine kırılgan, öylesine sevgi dolu ki onu sevdiğimi hissediyor, yeniden buluşmak istiyorum. Bir şeyler oluyor bana, heyecanlıyım. Onun yaşadığı ilçeye gidiyorum. Buluştuğumuz anda özlemle sarılıyoruz birbirimize, çevreye aldırmadan. Ben bile utanıyorum sonradan. Akşama kadar dolaşıyoruz, yine ayrılmamız gerekiyor ama birbirimizden kopamıyoruz. Birlikte olabilir miyiz bu akşam diye soruyorum. Benim için sorun yok, evli olan sensin. Zor durumda kalmanı istemem. Seninle yan yana olmak, ellerini tutmak bile yetiyor bana diyor. Eve telefon ediyorum. Arkadaşlar program yapmışlar. Beni bırakmıyorlar. Bu gece burada kalabilir miyim? Sence bir sakıncası yoksa diyorum. Hiç düşünmeden peki diyor canım, anlayışlı karım benim. Kadınlar aslında kocalarından duydukları şeylere inanmamalılar. Neden ikide bir erkek erkeğe çıksınlar? Neden gece yarılarına kadar çalışsınlar? Gerçi çoğu kadın için inanmamak ne fayda eder? Otelde saatlerce birbirimize sarılıp yatıyoruz. Ellerimiz ve dudaklarımız kenetlenmiş durumda. Sevişmesek de olur. Bu kadarı yetiyor bana. Mutluluktan uçuyorum. İlk kez cinsellik olmasa da olur dediğim bir ilişki yaşıyorum. Haydi artık senin olmak istiyorum diyor. Soyunuyoruz. O külotunu çıkartmıyor. Elimden dokunmama izin vermiyor. O da kapkaranlık. Tuhaf bir utangaçlığı var. Her şeyi ama her şeyi yapıyor fakat tamamen soyunmuyor. Neden utanıyor? Tüm sevişmelerde aynı tepkiyi gösteriyor. Neden böyle yapıyorsun? Benim için birleşmeden çok öpüşmek, dokunmak önemli. Beni bu zevkten mahrum etme ne olursun. Zamana bırak lütfen. Şimdilik bu kadar olsun. Bir gün gelir aşarız diyor. Onu zorlayarak üzmek istemiyorum. Asla yapmam böyle bir şeyi. Ama içime bir kurt düşüyor. Organı yok mu? Çok mu küçük? Sertleşme mi olmuyor? Sabah sevişiyoruz yine aynı şekilde. Artık sormuyorum ona nedenini. Onu kaybetmekten korkuyorum. Nasıl isterse öyle olsun. Onun yanında çok rahatım. Aşık mı oldum acaba? En kısa zamanda görüşmek dileğiyle ayrılıyoruz. Çok zoruma gidiyor bu. İlk kez ama ilk kez bir erkek için ağlıyorum. Ağlaşıyoruz. Her gün internet ve telefonda görüşüyoruz. Yine ilk kez birisine aşkım diyorum. Eşimden sonra karaya bile böyle seslenmemiştim hiç. Onun hep yanımda olmasını istiyorum. Niçin ondan bu kadar hoşlandığımı anlayamıyorum. Benim tipim değil. Cinsellikte her istediğimi yaşayamıyorum. Dokundurtmuyor bile istediğim gibi. Öpüşüyor, kendisini bana bırakıyor fakat katılımcı olamıyor. Pek çok şeyi yaşamasına karşın garip bir utangaçlığı var. Bütün bu olumsuzluklara rağmen hep onu düşünüyorum işte. O da her zaman beni sevdiğini söylüyor, inanıyorum ona. Üçüncü buluşmamız, zamanımız çok, uzun uzun sohbet ediyoruz. Maddi sıkıntı yaşıyor, yardım teklifimi kabul etmiyor. Ben de ona hiç para harcatmıyorum. Otobüs parasını bile ben veriyorum. Büyük zorluklarla okumuş yoksul bir çiftçi çocuğu, bir ablası ve Almanya'da yaşayan bir ağabeyi var. Üniversitede okurken o kadar parasızmış ki istasyonlarda trenlerin içinde yatmış. Ama çok başarılı bir eğlence olmuş. Öğrenciyken uzak bir şehirde yaşayan birisiyle tanışmış. Onu sevmiş ve defalarca ona gitmiş gelmiş. Göremediği günlerde fırınlarda, barakalarda yatmış. Ne yazık ki adam onu kullanmış. Gidişlerinden birinde tanımamazlıktan gelmiş. Yanında çalışanlara şuna birkaç kuruş verin gitsin demiş. Bütün hayalleri yıkılmış. Şimdi de yoksul, şimdi de büyük zorluklar içinde yaşıyor. Ağlıyor bunları anlatırken. Ben de çok üzülüyorum. Ona sımsıkı sarılıyorum. Neden bu kadar yalnızsın? Neden ailen seninle ilgilenmiyor? Neden Almanya'daki abin yardım etmiyor? Gözyaşları yanaklarından aşağı sicim gibi süzülürken anlatıyor. 9 yaşındayken 18 yaşındaki ağabeyinin tecavüzüne uğramış. Ağabeyi tam 6 yıl her gün birkaç kez taciz etmiş, ilişki kurmuş onunla. Tehdit etmiş kimseye anlatmaması için, dövmüş ağladığı zaman. O da boyun eğmiş ve zamanla alışmaya başlamış olan bitene. Ağabeyi askere gittiğinde bu kez kendisi erkek aramaya başlamış. Kolayca bulmuş da. İşte bu yüzden ağabeyinin yardımını istemiyor. O geldiğinde köyü terk ediyor ve onunla asla görüşmüyor. 16 yaşından sonra istediği gibi yaşamış. Kimi kendi arzusuyla, kimi para karşılığı. Zorunluydum, çaresizdim. Kime anlatabilirsin bu yaşadıklarını? Yoksullukta bir ayrı dert diyor. İşin içine para girince yaşadıkları da onunla bitmiyor tabii. Çok üzücü şeyler geçiyor başından. Zengin bir adamla beraber oluyor. Adam resmen onu kullanıyor, parasıyla değil mi? Adam çok iyi bir işi olan, herkesin sevip saydığı, arkadaşlık etmekten gurur duyduğu bir insan. Saygın bir aile babası. Gazetelerde sık sık adı çıkıyor. Ama o da ikinci hayatı olanlardan. Bir gün onunla buluşmaya gittiğinde evde 3 kişi daha olduğunu görüyor. Adam onlarla da sevişmesini, izleyeceklerini söylüyor. Kabul etmeyince bağlıyorlar. Vücudunda sigara söndürüyorlar, dövüyorlar, aşağılıyorlar. Sonradan fark ediyorum bedenindeki izleri. Acaba ön tarafını bunun için mi göstermiyor? Orada da yanık izleri mi var? Çok şey yaşamış genç yaşında. Çok acı çekmiş ve hayattan kopmamış. Bulduğu çözüm hayatın akışına hiç hesap sormadan kendini kaptırmak olmuş. Öylesine pasif ki bütün vücudunu bırakmış karşılaştığı erkeklere. Bedeni, ruhu da deforme olmuş. Aldırmaz görünerek kurtarmaya çalışıyor kendisini. Anlattıklarına o kadar üzülüyorum ki. Köy yerinde erkek kardeşine tecavüz eden bir genç adam. Nasıl olur bu? Hiçbir özrü yok. Vahşilik. Ona sımsıkı sarılıp avutmaya uğraşıyorum. Hıçkırarak ağlıyor kollarımda. Masum bir çocuk gibi. Çektiği acıları unutturabilir miyim acaba sevgimle, sıcaklığımla, yüreğimle? Erkek arkadaşıma söz kesiliyor. Bir iki aya kadar düğünü olacak. Kendi köyünden bir kız bulmuş. Gidip istemiş, evlenecekler. Sevgilim evlenmekten çok korkuyor. Hiç istemiyor ama mecbur. Reddetme şansı yok. Bu yaşa gelmiş bir erkeğin evlenmemesi olacak şey değil. Hiç çaresi yok. Evlenecek. Bugüne dek hiçbir kadına eline bile sürmemiş, tam bir pasif eşcinsel ne yapacak evlenince. Korkular içinde ve çok da üzgün. Yine kollarında ağlıyor. Ne yapacağım ben şimdi, nasıl sevişeceğim onunla? Bir de çocuk bekleyecekler. Allah'ım benim, günahım ne? Peki o kızın günahı ne? Çözümü yok, evlenecek, evleneceksin diyorlar. Peki o kızın günahı ne? Onun hayatı da mahvolmayacak mı? Kim suçlu, bir suçlu var mı burada? Toplum baskısı, gelenekler, adetler, insanların koyduğu kurallara hayır demenin suç sayılması. Peki suçlu kim? Nişanlım sokuluyor bana. Ben hiçbir şey hissetmiyorum, nefret ediyorum ona dokunmaktan. İlk gece ne yapacağız? Bizim köyde bir kanlı çarşaf gösterme olayı var. Ne yapacağım ben diye kara kara düşünüyor. Ona yardım etmek istiyorum, içim acıyor haline. Doktor arkadaşıma soruyorum. Kuzenim köyde büyümüş, kızlarla ilişkisi olmamış, düğün gecesi başarılı olamamaktan korkuyor. Ne yapabiliriz diye soruyorum. Doktor anlayışla karşılıyor. Erkek ve başarı. Erkekliği ve başarıyı tek bir organa yönlendirmiş acınası yaratıklar. Anlatıyor, bir iğne olacak ve her şey kolayca çözülecek. O da seviniyor bu çözüme. Düşünüyorum da belki bu iğne sayesinde kadınla ilişki kurabilir, kadını tanır ve zevk alır, böylece hayatının bir yanı kurtulur. Düğün öncesi yanıma gelecek. Doktor iğneyi verecek, nasıl ve ne zaman yapacağını öğretecek. Daha 2 ay var. İçimiz rahat bekliyoruz. Mutluyum. Sevgilim karısıyla rahatça sevişebilsin diye ona yardım edeceğim. O evlendiği için mi bu aşk bitiyor? Bu aşk da bitti tabii sonunda. Bitmeyen aşk mı var? İlişkiler sürebiliyor ancak aşk alıp başını gidiyor mutlaka. Aşkı yaşarsan dolu dolu tükeniyor. Yaşayamazsan sanki hiç bitmeyecek bir şeymiş gibi kalıyor içinde uzun süre. Üstelik bu aşk bile değil. Aşk gibi bir şeydi. Bu aşk da bitti. O evlendiği için değil, ihanet nedeniyle bitti bu da. Hiç dayanamadığım şey bu, ihanet. Birbirimize söz verdiğimiz için günlerdir internet sohbetine girmemiştim. Ama içim içimi yiyordu. En azından dostça konuştuğum kişiler var. Beni merak ediyorlardır, bir bakayım diyordum. Kendime başka bir isim bulup giriyorum. İlk gördüğüm isim onunki. Gözlerime inanamıyorum. O kendi adıyla sohbette. Selam verip konuşmaya başlıyoruz. Kendimi onun hoşlanacağı bildiğim tipteki erkeğin nitelikleriyle tanıtıyorum. Biraz yazıştıktan sonra birlikte olmayı öneriyorum. Onun bir sevdiğim var benim, asla olamaz diyeceğini sanıyorum. Oysa o ne zaman nerede, uzun zamandır hayatıma kimse girmedi diye yazıyor. Yalancı kaypak. Çıldırıyorum, ekranı parçalamak geçiyor içimden. Benim sevdiğim, beni sevdiğini söyleyen insan bunu nasıl yapar? Ona bir e-mail adresi veriyorum. Üst üste duygu yüklü mektuplar geliyor. Çok ama çok şaşkınım. Telefonlaştığımızda hiçbir şey olmamış gibi konuşuyorum. 2 gün sonra yanıma gelecek. Bir başka şehre geçecek oradan da. Bir Atari salonu için fiyat araştırması yapacağını, tüm masraflarının ödeneceğini anlatıyor bana. Ama teknolojiden kaçamazsınız. O her şeyi çözüyor günümüzde. Çareler tükenmez sözü sanki yaşanan aldatmaları internette bulmak için söylenmiş. Eğer evli çiftler arasında da böyle gruplaşmalar, chat odaları olsaydı kim bilir ne ihanetler çıkacaktı ortaya. Bu kez chat'e onun şifreli ismiyle giriyorum. 2 kişi hemen özel oda açıyor. İkisiyle de ayrı ayrı konuşmaya başlıyorum. Bir tanesi soruyor, parayı aldın mı? Bankaya yolladım, yarın sabah yola erken çık. Terminalde seni bekleyeceğim, temiz gel, her şeyin temiz olsun. Bak neler yapacağım sana, uçacaksın zevkten. Öteki ise tedbirli birisi. Önce güvenlik soruları geliyor. Bunlara gerek yok benim desem de özellikle ikisinin bileceği sorular soruyor. Telefonumun son 4 rakamı nedir? Seni Konya'da nereden aldım? Arabamın markası ne? Gittiğimiz oda ne kokuyordu? Dönüşte kilotumu nereye attık? Yıkılıyorum. Bu sorular zaten neler olduğunu anlatıyor. Bana sen sonumsun diyen insan neler yapıyor? İnanamıyorum. Lanet olsun, hemen bitireceğim bu işi. Parayla yatan bir fahişe o. Böylesine severken ihaneti asla kabul edemiyorum. O gönül eğlendirdiğim birisi değil. Sevdiğim insanı başkasıyla paylaşamam. Hem de böyle iğrenç insanlarla. Keşke hiç öğrenmeseydim. Keşke bu numaraları hiç yapmasaydım. Ama insanlar da böyle bir aptallık durumu yaşanıyor hep. İlle de sevdiklerinin hayatını kurcalayıp, hep istemedikleri şeyleri öğrenip sonra da acı çekiyorlar. Ben de onlardan birisiyim işte. Ne olurdu öğrenmeseydim sanki. Belki de sevgilim hakkında hiçbir şey bilmeyip yaşamımı mutlu sürdürmem daha akıllıca olurdu. Geldiğinde onunla son bir kez intikam için sevişeceğim. Sonra da terk edeceğim. Bunu yapıyorum, hoyratça sevişiyorum onunla. Bu halimi ona duyduğu özleme yoruyor. Seviştikten sonra hadi sana güle güle diyorum. Şaşırıyor. Git oraya, o seni uçuracak adamla seviş. İnkar ediyor önce, sonra olayın farklı olduğunu, dostluk amacıyla gideceğini anlatıyor. Bankaya para dostluk için mi yattı? Hiç kıpırdamadan öylesine bakıyor yüzüme. Sana son sorum şu, Konya'da o adamla işin bittikten sonra kilotunu nereye attın? Ağlamaya başlıyor. Kendimi şaşkınlıkla izliyorum. Üzgün değilim, ağlamıyorum bile. Üstelik ne gariptir, hem bu kadar kızgın hem de böylesine sakinim. Son sözlerimi söylüyorum. Yazıklar olsun sana. Dünyama girdin, yüreğimi çaldın, beni aldattın ve paralı bir fahişe oldun. Şimdi çek git artık. O püs dünyada seni parayla becersinler. Böyle gitti. Yine kıskançlıktan. Onun için acı çektim mi? Evet, çektim. Ama bu acının gerçek bir acı olmadığını ancak ondan sonra yaşadığım büyük bir aşkta anladım. Gerçek aşkın acısı hiçbir şeye benzemiyor çünkü. Aradan 2 yıl geçmişti ki chatte yine ona rastladım. Bana yakın bir yerdeydi ve görüşmek istiyordu. Dostça dedim, peki dedi. Kilo almış, giyimi değişmiş, evli, çocuk sahibi. Evliliğini konuşmaya başlıyoruz. 2 yıl içinde eşiyle yalnızca 4 kez birlikte olmuş. Çocuk için didinip durmuşlar. İlk gece istediği gibi olamamış, çok korkmuş, hiçbir şey hissetmemiş karısına ve sevişememiş. Ama çarşafı göstermek zorunda olduklarından parmağını kullanmış. Ondan sonra hiç sevişme girişiminde bulunamamış. Eşi de bir süre sonra sevişmek için çaba harcamamış. Ancak kız akıllı bir kız belli ki. Şehirli kadınlar bile kocalarının durumunu uzun süre anlayamazken o köylü kızı bir gece sen homo musun diye sormuş. Öyle de olsan ayrılmayacağım, yeter ki bir çocuk yapalım demiş. O da homo olmadığını, cinselliğinin zayıf olduğunu söylemiş. Onunla sevişmeye çalış, farklı teknikleri kullan, onu doyur. Yazık kadına diyorum, yapamıyormuş. Birkaç kez banyoda kendini boşaltarak meniyi bir şırıngaya almış ve kadının içine boşaltmış. Bu yöntemle sonuç da almış. Şimdi çok güzel bir oğlu var. Çocuk sorunu çözülmüş, ancak yeni kurulan dostluk dönemimiz sırasında bir de askerlik meselesi gündeme geliyor. Hiç istemese de askere alınıyor. 4 ay dayandıktan sonra bunalıma giriyor. O kadar mutsuz ki ne pahasına olursa olsun askerlikten kurtulmak istiyor. Nefret ediyor orada bulunmaktan. Bir an önce kurtulması gerektiğini düşünüyor. Gidip komutanına durumunu anlatıyor, kanıt istiyorlar. Nasıl olabilir ki bunun kanıtı diye düşünürken durumunu ispat eden bir fotoğraf getir diyorlar ve 10 gün hava değişimi veriyorlar. Bu 10 gün içinde istedikleri fotoğrafı çektirmek istiyor ve bunu bana teklif ediyor. Şaşırmış olmalı. Yüzümü görünmeyecekmiş. İğrenç bir teklif, ahlaksız. Aslında bunun başka bir yolu olmalı. Belki de asker adayının beyanına inanılmalı. Kolay mı bir erkek için ben eşcinselim, askerlik yapmak istemiyorum demek? Hangi erkek böyle bir yalanı söyleyebilir? Çok zorlanıyor ama sonunda işi hallettiğini anlatıyor telefonda. Parkta karşılaştığı bir kişiye para teklif etmiş, adam da kabul etmiş. Ama fotoğrafı çekecek bir stüdyo bulmaları gerekiyormuş. Her gittikleri stüdyo hakaretlerle kovmuş onları. En sonunda bir stüdyo sahibi kabul etmiş. Karşında normal fotoğraf çekim fiyatlarının kat kat üzerinde bir ücret ve bir de kendisiyle cinsel ilişki istemiş. Kendimi çok kötü hissediyorum. Böyle aşağılanmak olur mu? Bu durum insan haklarına aykırı değil mi diyor. Eski sevgilim elinde o resimlerle birliğine gidiyor. Birkaç gün sonra telefonum çalıyor. Tanımadığım birisi onun adını söyleyerek tanıyıp tanımadığımı soruyor. Hayır, tanımıyorum diyorum. Bu kez kimliğini açıklıyor. Tabur komutanı. Onunla ilişkim olup olmadığını soruyor. Yüzümü görmese de çok utanıyorum. İlk kez tanımadığım bir insana yaşadıklarımı itiraf edeceğim. Ona yardım etmek için yapıyorum. Evet, bir yıl kadar ilişkim oldu diyorum. 15 gün sonra bana telefon edip teşekkür ediyor. Nasıl ismimi verirsin insanlara diye çıkışıyorum ona. Komutana yalnızca adını söyledim. Kim olduğunu bilmiyor, özür dilerim diyor. İzni almadan önce bir klinikte 10 gün zorunlu tedavi görmüş. Sözde tedavi. Hakaretlerle, aşağılanmayla, tacizle karşılaşmış bu 10 günde. Ama sonuçta istediği belgeyi almış. Yakında işine dönecek. Son kez onu gördüğümde bu kez yanımda taptığım aşkım da vardı. O Ankara'ya gidiyor yeni sevgilisiyle buluşmak için. Aşkıma dönüp bu adamın değerini iyi bil. Ben bilemedim, çabuk kaybettim diyor. Aşkım gerçek aşkım, bir tanem. Sıkı sıkı sarılıyor bana. Ayırım sonu, sayfa 115.